Ayrım 14, Rehin, Sabahattin Önkibar, sayfa 167. Kanal İstanbul projesi ve Kanal İstanbul, AKP'nin imaj ya da şov projesi. Burada ilginç husus, İstanbul'da ihanet ettik, bunda ben de sorumluyum diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu projedeki ısrarı. Pardon ama madem ihanet itirafı var, bu ısrar niye? Öyle ya, bu proje yeni şehirler, yeni betonlaşmalar getirecek, dahası nüfus artışı demek. 15-20 milyonluk İstanbul nefes alamazken yeni şehirler akıl alacak şey midir? Kanal İstanbul hakkında bilinmeyenler ve yanlış bilinenler özetle şöyle. Proje 27 Nisan 2011'de o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. O zaman adı yoktu. Çılgın proje olarak anlatılıyordu. ÇED raporuna göre proje Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinden geçiyor ve projenin Karadeniz'e bağlantısı kuzeyde Karaburun'da, Marmara Denizi'ne bağlantısı ise Küçükçekmece Gölü'nde sağlanacak. İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş güzergahı olarak planlanan proje için imar kanununda değişiklik yapıldı. Yine rapora göre su yolu kavramı ile planlanan Kanal İstanbul projesi 45 kilometre uzunluk, alt kısımda 250 metre, üst kısımda 360 metre genişlikte ve 20.75 metre derinlikte olacak. Maliyet ve İBB. Ancak proje sadece su yolundan oluşmuyor. Kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezler, denizden alan kazanımı, dip taraması ve beton santralleri yapımı da projenin bir parçası. Rapora göre projenin inşaat çalışmalarının 4 yılı kazı olmak üzere toplam 7 yılda tamamlanacağı öngörülüyor. Projenin inşaat maliyeti 60 milyar lira, deplasmanlar ve geçişler yaklaşık 15 milyar lira olmak üzere toplam 75 milyar lira olarak öngörülüyor. Dövizdeki artışın malzemeye yansıması ile bu bedelin çok daha yüksek olacağı sır değil. Ayrıca istimlak bedelleri ise bilinmeyen bir maliyet girdisi olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına göre bu maliyetin 23 ile 35 milyarlık kısmı İBB'nin sırtına yüklenmek isteniyor. 3996 sayılı kanunda Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri, sınır kapıları ve gümrük tesisleri, milli park hizmetlerinin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında yap işlet devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar denilerek bir değişiklik yapılmıştı. Bu madde ile projenin yapım ve işletmesi yap işlet devret yöntemi ile yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin itirazını reddetmesi de bunun kesinleşmesi anlamına geliyor. Erdoğan projenin birkaç yıl içerisinde maliyetini çıkaracağını iddia ediyor. Ancak durum öyle değil. Daha önce geçiş garantisi verilerek hayata geçirilen projelerin halkın cebine fatura edilmesi gibi bu projenin de halka fatura edileceği konuşuluyor. Rant projesi, yani projenin yatırım bedelinin geri dönüşü, yani amortisman süresi ile ilgili bir veri bulunmuyor. Projenin ömrü ise 100 yıl olarak tanımlanıyor. 100 yıllık bir proje için İstanbul'un altını üstüne getirmek, yaşam alanlarını yok etmek istiyorlar. Gelir ve gider kalemleri detaylı olarak belirtilmiyor ama ÇED raporunda en önemli gelirlerin gayrimenkul gelirleri olduğu belirtiliyor. Rapora göre Kanal İstanbul çevresindeki 350 bin dönüm rezerv yapı alanlarında 166.7 milyon metrekare imar düzenlemesi yapılacak. Bu da gayrimenkul gelirlerinin yapılaşma ile karşılanacağı anlamına geliyor. Kanal İstanbul projesinin güvenlik amaçlı yapılmış bir su yolu olmadığı bu yaklaşımdan anlaşılıyor. Proje iktidar için ekonomik risk taşımıyor. Hatta iktidar ve çevresinin ekonomik varlığını uzun yıllar sürdürmesi için bulunmaz bir fırsat. Ancak halkı için ekonomik bir baskı sebebi, büyük gelir getiren proje olarak sunulan Kanal İstanbul ve rezerv alanlarının yapılaşmaya açılması, emekçilerin fazla yoksullaşmasına neden olacak. Proje emekçiler için ek vergi anlamına geliyor. Bölgede yaşayan geçim kaynağı tarım, hayvancılık, balıkçılık olan halk yaşam alanlarını düşük bedellerle arazi toplayıcılarına devredecek, işinden ve yaşam alanlarından uzaklaştırılacak. 23 milyon metrekare orman yok olacak. ÇED raporuna göre proje alanının %52'si tarım alanı, İBB'nin rakamlarına göre proje ile 23 milyon metrekare orman alanı, 45 kilometre uzunluğunda ve ortalama 150 metre genişliğinde 136 milyon metrekarelik çok verimli tarım ve orman alanı sonsuza kadar ortadan kaldırılmış olacak. Proje alanının yarısından fazlasının tarım alanı olduğunu vurgulayan Tema Vakfı ekliyor. Ancak tarım arazisi kaybı sadece kanalın geçtiği güzergâhtaki tarım arazileriyle sınırlı kalmayacak. Kanal çevresinde oluşacak yapılaşmalar nedeniyle çok daha vahim boyutlara ulaşabilir. Kanal güzergahında bulunan 286 hektar yerleşim alanı kaldırılarak proje kapsamına alınacak. ÇED raporunda kentsel dönüşüme maruz kalacak mahallelerde dönüşüm sürecinin başlamasıyla insanların bir kısmının TOKİ ve KİPTAŞ tarafından planlanan toplu konut bölgelerine taşınacağı ve bu bölgelerde kümelenmelerin oluşacağı öngörülmektedir deniliyor. Kanal İstanbul ve deprem. Kanal İstanbul projesi ile 350 bin dönüm, rezerv yapı alanlarında 166.7 milyon metrekare imar düzenlemesi yapılarak konut alanlarına açılacak. Kanal İstanbul projesi sadece bir su yolu inşaatını kapsayan projeden ibaret değil, aynı zamanda kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezler, denizden alan kazanımı, dip taraması ve beton santralleri projesi. Ekolojik yıkım sadece kanal ve çevresiyle sınırlı değil, bu ilave projeler de yıkım etkili projeler. ÇED'e göre projenin inşaat çalışmalarının 7 yılda tamamlanması öngörülüyor. 4 yıllık kazı süresince serbest toprak kazısı 1.1 milyar metreküp, göl ve deniz taraması miktarı 76 milyon metreküp olarak belirlenmiş. Proje kapsamında kanal yüzeyi kaplama alanı 2 milyon metrekare, yaklaşık 6 milyon metreküp kaya malzeme 12 ay sürecek patlatma ile kazılacak. Kazıdan ve taramadan çıkan malzeme ile Karadeniz kıyı kısmında 38 kilometre kıyı dolgusu yapılması planlanıyor. İşin yapımında 15 milyon metreküp beton kullanılacak. İstanbul'un yıllık hafriyat hazmetme kapasitesinin 40 milyon metreküp olduğu biliniyor. İstanbul dev bir inşaat alanına dönüşecek, altyapı ve su hatlarının deplasmanı ile sürekli kent yaşamı olumsuz etkilenecek, inşaat çevresinde patlayıcılardan ve tozdan bölge halkı etkilenecek, yaşam alanları uzun süre yaşanmaz hale gelecek. Deprem en çok tartışılan konulardan biri. İktidar Kanal İstanbul ile deprem arasında bir ilişki kurulamayacağını iddia ediyor. Ancak uzmanların deprem konusunda önemli uyarıları var. Küçükçekmece Gölü'nden 3 ayrı fay hattı geçiyor. Deprem bu bölgenin değiştirilemez bir gerçeği. Proje 1., 2. ve 3. deprem bölgelerinde kalıyor. 11 kilometre uzaktan Kuzey Anadolu fay hattı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattı geçiyor. Bölge yapılaşmaya açılacağı için zaten riskli olan bölge daha da riskli hale gelecek. Profesör Naci Görür, ekosistem tahrip olacak. Yer bilimi ve deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür bu konuda şunları söylüyor. Yaklaşık 1-1,5 milyar metreküp malzeme kazılacak. Bu malzemenin kazılması yıllarca sürecek. Kazıda iş makineleri ve patlayıcı kullanılacak. Dolayısıyla vadi ve çevresindeki ekosistem, fauna ve flora büyük ölçüde tahrip olacaktır. Kanalın kazılması esnasında zemin özelliklerine göre fazla kayma, heyelan ve göçmeler yaşanabilir. İstanbul'da beklenen deprem gerçekleşirse kanalın Marmara'daki ağzı 9-10 şiddetinde etkilenebilecek. Kanal gibi yatay ve düşey harekete sıfır toleranslı bir yapının bu depremden veya sonrakilerden ciddi hasarlar görmesi mümkün. 3 Aralık 2019 tarihinde DSİ tarafından iletilen rapor 3 gün içinde değerlendirildi ve 6 Aralık 2019 tarihinde ÇED nihai raporu yayınlandı. DSİ tarafından hazırlanan raporda kentin susuz kalabileceği riskleri belirtilmişti. Nihai ÇED raporunda ise yapım aşamasında DSİ görüşü alınacaktır şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak proje ile Sazlıdere Baraj Havzası'nın yaklaşık %60'lık kısmı kaybedilecek olup bu da kentin toplam su ihtiyacının %10'unun yok olacağı anlamına geliyor. Su kaynakları yok olacak. 2100'lü yıllara doğru yağışlarda %30 azalma beklendiğinden su kaynaklarının korunmasının öncelikli olması gerekir. Ancak tersine su kaynakları rant projelerine tercih ediliyor. Bu proje ile İstanbul'un bütün su kaynaklarının yok olması ihtimaline karşın çözüm olarak ise Melen veya başka illerin su kaynakları görülmektedir. Kanaldan sızacak tuzlu su İstanbul'un stratejik rezerv olarak adlandırılan yeraltı suyu kaynaklarını da olumsuz etkileyecek. Yeraltı su kaynaklarının akifer, tuzlanma riski taşıdığı yine DSİ tarafından açıklandı. Bununla Kırklareli akiferinin tuzlanacağı, dolayısıyla proje alanı dışında Trakya yeraltı sularının da olumsuz etkileneceği görülüyor. Bu konuda hiçbir teknik çözüm üretilmemiş, sonu yıkım olan proje savunulmuştur. Kanal projesi ile İstanbul Boğaz hidrolik akımı değişecek, akım etki değerlendirmesinin sonucu Karadeniz'den Marmara Denizi'ne güncel durumdaki akımın yaklaşık %12 üzerinde olan 20 kilometre küp fazla akım olmaktadır. Karadeniz'den Marmara'ya üst akım olarak az tuzlu su akışı olurken Marmara'dan Akdeniz'den gelen Karadeniz'e alt akım şeklinde daha tuzlu su taşınacak. Böylece Karadeniz'de daha fazla tuzlu su akımı oluşacaktır. Sonuç olarak hidrolik akım değişimiyle Marmara Karadeniz ekosistemi değişecek, öncelikle deniz canlılarının yaşam alanlarını etkilerken daha sonra Marmara ve Karadeniz çevresindeki yerleşim alanları etkilenecektir. Marmara Denizi'nin alt sularındaki oksijen tükenirken alt tabakadaki hidrojen sülfür yoğunluğu artacak, bütün İstanbul'u çürük yumurta kokusu saracak, Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerin doğası bozulacak. Boğaz'da trafik ve kazalar iddiası. İstanbul Havalimanı 3. köprü projeleri ile büyük kısmı yok edilen kuzey ormanlarına Kanal İstanbul ile son darbe vurulmaktadır. Kentin kuzeyinin yerleşime açılmasıyla ormanların yok oluşu tamamlanacak, bölgedeki ekolojik yaşam sona erecektir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2018 yılında İstanbul Boğazı'ndan 41.103 adet gemi geçti. Bu sayıdan hareketle İstanbul Boğazı'nı günde ortalama 113 gemi kullandı. Tüm boğaz trafiği kapatılır ve tüm gemiler Kanal İstanbul'a yönlendirilse dahi kanaldan geçen gemi sayısı iktidarın iddia ettiği gibi 150 değil. Dahası Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre boğazlardan geçişin tümden kapatılması da mümkün değil. 2019 yılının ilk 9 ayında boğazdan geçen toplam gemi sayısı ise 30.352 adet. Yani 2019'un günlük ortalaması sadece 110 adet. Yine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı verilere göre 2006'dan bu yana İstanbul Boğazı'ndan en fazla gemi geçen yıl 2007. 2007'de İstanbul Boğazı'na 56.606 adet gemi kullanmış. 2007'den bu yana boğazdan geçen gemi sayısı her yıl azalıyor. 2011 yılı itibariyle 50.000'in altına inen gemi sayısı 2018 yılına gelindiğinde 41.103 olmuş. Böylece son 12 yılda boğazdan geçen gemi sayısında %27.3'lük azalma kaydedilmiş. Diğer iddia ise İstanbul Boğazı'ndaki trafik yüzünden sürekli bir kaza tehlikesinin bulunması. 1994'te meydana gelen tanker kazası sonrası yapılan düzenleme ile 200 metrenin üzerindeki tankerlerin gece boğazdan geçişleri yasaklandı. Bu nedenle son 25 yılda trajik bir kaza yaşanmadı. Yaşanan son kaza ise 2018 yılında meydana geldi. Dümeni kilitlenen gemi bir yalıya çarptı. Son 13 yılda Boğaz'da bir adet ölümlü kaza yaşanmış olup yıllık iş cinayetleri sayısının 2000 olduğu düşünülürse iktidarın projeyi Boğazlardaki kazalara bağlaması yaklaşımı ikna edici değildir. Monroe ve Gelir. Kanal İstanbul için iktidarın en güçlü gördüğü gerekçelerinden biri Türkiye'nin boğazlardan gelir elde edemediği yönünde. İktidarın iddiasına göre Monroe Sözleşmesi yüzünden yabancı gemiler diledikleri şekilde ve hiçbir ücret ödemeden boğazlardan geçiyorlar. Uzmanlar ise tam tersini söylüyor. Çünkü Monroe boğazlardan geçen gemilerden vergi ve harç toplanmasını hükme bağlıyor. Sözleşmede gemiler serbestçe geçerler demiyor, geçişin şartlarını devlet belirliyor. Boğazlardan her isteyen her an geçemez. 24 saat önceden geçecek gemi taşıdığı yükle beraber izin almak zorunda. Eğer gemi Uluslararası Denizcilik Örgütü kurallarına uygun değilse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekirse geçişe izin vermeyebilir. Yine uzmanlara göre bu gemilerden para alınmadığı da doğru değil. 1936 yılındaki Monroe Sözleşmesi'ne göre boğazlardan geçen tüm gemilerden o zamanki değerleme birimi olarak altın, frank cinsinden para tahsilatı yapılıyor. Gelelim kazanılacak para meselesine. İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin tümünün açılacak Kanal İstanbul'a yönlendirilmesi mümkün değil. Ama diyelim ki öyle oldu. O koşullarda bile giderek azalan gemi sayısıyla yılda 8 milyar dolar gelir elde etmek için gemilerden astronomik tutarlar istemek gerekir. Örneğin 2018'i baz alalım. 41.103 gemi geçti. 8 milyar dolar almak için gemilerin her birinden 194.600 dolar toplanması gerekiyor. TMMOB'nin feveranı. TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu adına Cevahir Efe Akçelik ÇED raporuna dayanarak Kanal İstanbul'a şu gerekçelerle itiraz etti. Bugün İstanbul içme suyunun %70'ini başka illerden karşılamak zorunda bırakılmış bir şehir iken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha yeni İstanbul susuzluğa doğru yürüyor demişken mevcut su kaynaklarımızın yok edilmesi söz konusu bile olamaz. Kuzey ormanlarını, meraları, tarım alanlarını, tüm hassas ekosistemleri yok edecek bu proje savunulamaz. 3 aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıran bu projeyi kabul etmiyoruz. Kentin tüm kuzey bölgesine ve hassas ekosistemlerine, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarını baskısı altına alacak bu projeyi kuvvetle reddediyoruz. Sosyolojik etkileri çok güçlü olacak, bölgede yerinden edilmelere yol açacak, halkın yaşam kalitesini ve ekonomisini derinden sarsacak, yaşam ve su hakkını elinden alacak bu proje anayasanın 56. maddesine aykırıdır. İstanbul Boğazı'nda sağlanamayan geçiş güvenliğinin Kanal İstanbul'da sağlanmasının mümkün olmadığını iddia ediyoruz. 1600 sayfalık ÇED raporunun çevresel etkileri değerlendiren bir rapor olmadığını, bir tür proje tanıtım raporu olduğunun açıkça anlaşıldığını söyleyen Akçelik, ilgili kuruluşları da sorumlu davranmaya çağırdı. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak denizlerimize, su havzalarımıza, tarım mera orman alanlarımıza, hassas koruma alanlarımıza, arkeolojik alanlarımıza, doğal ve kentsel sit alanlarımıza, su ve yaşam hakkımıza müdahale eden ve telafisi imkansız tahribatlar yaratması kaçınılmaz olan bu projeyi reddediyoruz ve tüm ilgili kurum ve kuruluşları sorumlu davranmaya davet ediyoruz. 14. ayrımın sonu. Sayfa 177.